Ayrım 32. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 376. İzmir. Göztepe'deki köşk. Gündüz. 29 Kanuni Sani 1339. 1923. Bahçe içindeki ağaçlarla çevrili köşk binası, bahçe, bahçe kapısı önündeki arabalar. Gazi'nin kırmızı otomobili, başka otomobiller, atlı arabalar, ayrıca muhtelif bir kalabalık. Mahalle halkından bazı tipler, çocuklar, askerler. İzmir, Göztepe'deki köşk, kabul salonu, gündüz, 29 Kanuni Sani 1339, 1923. Kalabalığın yumuşak ve hafif rabarbası, geriden Latife leitmotivi, en duygusal melodileriyle. Kabul salonu nikah töreni için hazırlanmıştır. Dipte bir masa, masanın gerisinde İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi oturuyor. Masanın sağ ucunda Mustafa Kemal Paşa ve şahidi Fevzi Paşa. Sol ucunda Latife Hanım ve şahidi Kazım Paşa bulunmaktadır. Latife Hanım omuzlarından büzgülü yere kadar inen bol bir gelinlik giymiştir. İnce müslinden bol kollu, ince manşetli, kapalı yuvarlak yakalı, sade füme rengi bir kılık. Elinde Paris işi pembe eldivenler, ayağında saten iskarpinler vardır. Mor ve pembe iki renk bir müslimle başı bağlıdır. Bir de pembe gül takınmıştır. Latife Hanım'ın aile efradı İzmir valisi Abdülhalik Bey, Seryaver Salih Bey, Miralay Asım Bey ve diğer davetliler etrafı sarmış, herkes adeta nefesini tutmuştur. Uşakizade ailesinin kızları Paris'te şıklıkları ile göz kamaştırıyor. Gazeteciler kalabalığın arasında ellerinde fotoğraf makineleriyle dolaşıyor, resim çekiyorlar. Kamera Müftü Efendi'nin konuşmasıyla yukarıdan ağır ağır nikah masasına doğru yaklaşmaya başlayacaktır. Öyle ki Gazi ve Latife Hanım konuşacakları anda masa ve çevresindekiler çerçeve içinde bulunuyor. Müftü Rahmetullah Efendi merasim sesiyle "Hazırunu muhtereme, şu anda mesut bir akdin inikadı maksadı hasenesi ile bu salonda içtima etmiş bulunmaktayız." Müftü Efendi'nin konuşması sürerken kamera Gazi'nin hemen arkasındaki Seryaver Salih Bey'i yakalıyor. Salih Bey tören üniforması içinde yakışıklı fakat tedirgindir. Bu tedirginliğin altında Zübeyde Hanım'ın olumsuz yüreğini paşaya aksettirmemiş olmak yatıyor. Müftü Rahmetullah Efendi, halaskarımız Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Uşakizade Muammer Bey'in kerimeleri Latife Hanım teehhül edecekler. Müftü Rahmetullah Efendi vaziyetin icap ettirdiği mehabetle Latife Hanım'a dönerek tumturaklı bir eda ile soruyor. Siz Muammer binti Latife, 10 dirhem mihri muaccel ve aranızda mukarrer mihri müeccel mukabilinde, iş bu meclis ve şahitlerimiz huzurunda, halaskarı vatan ve millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile izdivacı kabul ediyor musunuz? Latife mutlu, mesut fakat bilhassa muzaffer bir yüz ifadesiyle cevap verecektir. Fotoğraf makineleri çalışıyor, deklanşör sesleri. Latife mutlu ve muzaffer, evet efendi hazretleri. Müftü Emrullah Efendi bu defa Gazi'ye dönecektir. Gazi belirgin bir şekilde müteheyyiç ve mahcuptur. Fotoğraf makineleri çalışıyor, deklanşör sesleri. Müftü Emrullah Efendi, siz Ali Rıza bin Mustafa Kemal, aynı şerait tahtında Muammer Bey'in kerimesi Latife'yi zevceliğe kabul ediyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa mahcup, evet efendi hazretleri. Söz tekrar Müftü Efendi'ye intikal ettiği anda fotoğraf çeken gazetecilerin amorusundan bütün masayı içeren bir çerçeve. Müftü Efendi nikahı ilan etmek için konuşmaya başlayacağı sırada üst üste deklanşör sesleri duyulur. Görüntü sabitleşir, sonra siyah beyaza döner. Aynı anda Latife leitmotivi en tumturaklı, en yüksek ve heyecan verici melodileriyle ortalığı kaplar ve sahne değişir. İzmir'de Münteşir Anadolu Gazetesi'nin ilk sayfası, gündüz. Bir önceki sahne sonunda çekilmiş olan fotoğraflar donan kare, siyah beyaz gazete fotoğrafı alarak gazetenin ilk sayfasında mutena bir yerdedir. Kamera gerileyince üst sütuna verilmiş fotoğrafın üzerinde başlık görünüyor. Gazi Hazretleri'nin izdivacı. Göztepe'deki köşkte muhteşem nikah merasimi. Gazetenin sayfası üzerine Gazi ile Latife'nin yan yana görüntüleri bindirilecektir. Köşkün körfezi gören balkonunda baş başa, köşkün verandasından bahçeye inen merdivenlerde, aralarında konuşarak köşkün bahçesinde, kameriyenin önünde. İzmir, Göztepe'deki köşkün bahçesi, sabaha karşı, gece. Ağaçları, çiçekleri, taşları döven müthiş bir yağmur şakırtısı işitiliyor. İri taneli, duman duman İzmir'in kış yağmuru bardaktan boşanırcasına yağıyor. Kamera yumuşak bir pan hareketiyle yağmurun ağır ve karanlık atmosferini görüntüleyecektir. Bahçenin yağmura teslim olmuşluğu. Sert damlaların kamçısı altında palmiyeler titreşiyor. Manolyaların yaprakları cilalanmış gibidir. Akasyalar kuru ve çıplak, kameriye ise tenha, yalnız ve ıslak, ne var ki yağmurdan pırıl pırıl olmuş, yerde su birikintileri, küçük göller, üstünde benek benek baloncuklar. Yağmurun şakırtısı sürerken birden köşkün kabul salonundaki sarkaçlı büyük duvar saatinin gecenin üçünü çalmaya başladığı duyuluyor. Dokunaklı ve mahzun. İzmir, Göztepe'deki köşk, Latife'nin yatak odası, sabaha karşı, gece. Latife Hanım'ın odası, çiftin zifaf odası. Yatağı, zifaf yatağı olunca yatak odası takımı daha yüksek kaliteli, daha Avrupa'yı bir takımla değiştirilmiştir. Saltanatlı, maun karyola, baldekin, tüller arasında bir yatak, şahane aynalı dolap, kadife perdeler vesaire. Oda karanlıktır, camlarda yağmur. Kabul salonunda çalan saatin son iki vuruşu bu odada bu sahnede duyuluyor. Aynı zamanda yağmurun camlardaki tıpırtısı. Gazi sırtüstü yatmış, Latife başı Gazi'nin omzu üzerinde uyuyor. İlk bakışta Gazi de uyuyor hissini verirse de saatin son çalışından biraz sonra gözlerini açacaktır. Bir süre yağmuru dinler gibi duruyor. Alnında gizli bir kederin gölgesi. Biraz sonra Gazi, Latife'yi uyandırmamaya azami dikkat sarf ederek usulca yorganın altından sıyrılıyor. Latife uyanmayacak, uykusunun arasında daha da yatağa yerleşecektir. Mustafa Kemal Paşa, pijama değil, zevkine göre diktirdiği ipek geceliklerinden birisini giymiştir. Bir an ayakta durur, sonra koltuğun üzerindeki rob döşambra uzanıp omzunu alır. Ağır ağır, yağmurun adeta dövdüğü camların önüne gider. Mustafa Kemal Paşa, yüzünde camdan aşağıya akan yağmur damlalarının gölgeleri dışarıdaki iştahlı yağmura dalmıştır. Çok gerilerden ağır ve hazin, manastırın ortasında vardır bir havuz türküsü işitilmeye başlayacaktır fakat bu defa piyano ile değil kanun ile çalınmaktadır. Flashback sahnesi geliyor. Selanik, pembe boyalı ev, gündüz. Flashback sahnesidir. Yağmur şakırtısı bütün şiddetiyle devam ediyor, ağır ve hazin, manastırın ortasında vardır bir havuz türküsü kanunla çalınarak geriden işitiliyor. Sokak kapısı açık, dışarıda iri çekirdekli, iştahlı bir yağmurun avluya bardaktan boşanırcasına yağdığı görülüyor. Taşlıkta baloncuklar yüzmektedir. Kapının yanı başında hayli yıpranmış bir bavul. Bavulun yanı başında küçük bir kova dolusu su dikkati çeker. Bavulun az önünde sarışın bir askeri rüştiye talebesi durmaktadır. Üniforması içinde yakışıklı fakat mahzun. Mustafa Kemal 15-16 yaşlarında. Mütereddit, metin görünmeye gayret ederek bir iki adım atar. Onu kapıdan geçirmeye gelmiş annesine ulaşır. İkisi bir arada bir an bakışırlar. Zübeyde Hanım henüz genç, gözleri nemli, ağlamamak için kendini güç tutuyor. Mustafa Kemal eğilir, annesinin elini öper. Bu esnada Zübeyde Hanım mırıl mırıl bir dua okumaktadır. Oğlu elini öptükten sonra hiçbir şey söylemeksizin arkasına dönüp ondan uzaklaşıyor. Zübeyde Hanım Mustafa Kemal bavulunu alıp yağmura çıktıktan sonra kapının yanına gelip oğlunun ardından küçük kovadaki suyu döker. Bu sırada Mustafa Kemal yağmurun dumanı içinde kaybolmuştur. Flashback sahnesinin sonudur. Yağmur şakırtısı ve kanun devam ediyor. İzmir, Göztepe'deki köşk, çalışma odası, kütüphane, sabaha karşı, gece. Yağmurun şakırtısı ve kanunla çalınan manastır türküsü sürüyor. Paşa gelmiş, oradaki bir koltuğa oturmuş, bir sigara yakmış, onun dumanları arasında kaybolmuştur. Kamera gerileyince bu meydana çıkacaktır. Bir tek abajuru yaktığı için içeride ışık az, gölgeler büyüyor. Kapıdan Latife görünecektir. İpek geceliğinin üzerine değerli bir sabahlık almış, halinde telaş, gözlerinde merak, sessizce paşaya doğru yaklaşıyor. Paşa oturuyor, o ayaktadır. Latife meraklı, alçak sesle, ''Beni korkuttunuz paşam, bir an yanımda bulamayınca...'' Mustafa Kemal Paşa, mahzun bir tebessüm, belli belirsiz, ''Haizi ehemmiyet bir keyfiyet yok Latif, erken yatmak mutadım değil ya, ondan.'' Latife mütehayir, ''Erken yatmadık ki, saat bire geliyordu.'' Mustafa Kemal Paşa sigarasının dumanlarını bırakır, onların arasından mütereddit konuşuyor. Bir de rüya gördüm, o da müessir oldu. Latife paşanın karşısına oturuyor. Hayır olsun, nasıl bir rüyaydı? Mustafa Kemal Paşa dalgın alçak sesle, Eskiye ait. Güya Selanik'teymişiz. Ben Manastır Askeri İdadisi'ne yolcuyum. Valide beni uğurluyor. Az susar, Latife'nin gözlerini arayarak. Böyle müthiş bir yağmur yağıyordu. İhtimal onun tesiri. Az susar, benim ilk gurbetim. Latife üzgün. Valide Hanım'ın ani vefatı hepimizi müteellim etti. Havayı dağıtmak için bir kahve içer miydiniz? Mustafa Kemal Paşa, yo hayır. Uzanıp Latife'nin elini tutuyor şefkatle. Bu mürüvveti görsün isterdim. Göğüs geçiriyor. Mukadderat. Zübeyde Hanım'ı ikisi de kendilerine göre hatırlayarak bir süre susuyorlar. Kalın bir sessizlik olur. Bu sessizlikte camları döven yağmurun sesi büyüyor. Kütüphanedeki sarkaçlı duvar saati gecenin 3.30'unu çalacak. Onun yankısı gibi kabul salonundan büyük saatin de aynı buçuğu çaldığı işitilecektir. Saat çaldığı anda kanun ve manastır türküsü kayboluyor. Mustafa Kemal Paşa gülerek kalkıyor. Seni de uykusuz bıraktım. Kalk Latif, yatalım. Malum, iktisat kongresine hazırlanılıyor. Yarın işimiz çok. İzmir, İktisat Kongresi binası, 1. kordon, gündüz. Osmanlı Bankası depoları olarak kullanılan Hampar Sumya'nın büyük mağazaları İktisat Kongresi ve sergisi için hazırlanmıştır. Her taraf bayraklarla, defne dallarıyla süslenmiş. Ortalıkta baloncular, seyyar satıcılar, bir kermes havası hüküm sürüyor. Kapıların önünde büyük kalabalık ve telaş. Bu ilk görüntünün üzerine geriden gelerek büyüyen ve netleşen Sadai Hak gazetesinin 1. sayfası bindirilir. Bu sayfada İktisat Kongresi'nden 1-2 fotoğrafın çevresine bir de Gazi fotoğrafı ilave edilmiş, şöyle bir başlık atılmıştır. İktisat Kongresi'ni Kürşad'ı Gazi Hazretleri tarafından yapılıyor. Bini mütecaviz murahhasın iştirak edeceği kongreden mühim kararlar bekleniyor. Gazete sayfasının bindirildiği andan başlayarak kurtuluş leitmotivi görüntüye eşlik edecektir. Gazi'nin sesi biraz daha sonra duyulmaya başlayacak. O sesle birlikte kongre salonunun rabarbağası da işitiliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın sesi nutuk irad ediyor. Efendiler, siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi muzafferiyetlerle tetviç edilemezlerse husule gelen zaferler payidar olamaz. Az zamanda söner. İzmir, İktisat Kongresi Salonu, Riyaset Kürsüsü, gündüz. Gazi ciddi ve heyecanlıdır. Sözlerini, kelimelerin altını keskin jestleriyle çizerek söylemektedir. Mustafa Kemal Paşa, bu itibarla en kuvvetli ve parlak zaferimizin dahi temin edebildiği ve daha edebileceği semeratı nafiyayı tespit için, iktisadiyatımızın, hakimiyeti iktisadiyemizin temin ve tersin ve tevsiyi lazımdır. Kürsüden kongre salonu. Bayraklar, defne dalları ve kağıttan süslerle tezyin edilmiş salonda binin üstünde delege. 1135. 500'ü kadın olmak üzere 3000'i mütecaviz dinleyici vardır. Ayrıca askeri ve mülki amirler, Azerbaycan ve Sovyet elçileri, İzmir'deki ecnebi konsolosları da hazır bulunuyorlar. Salonun sağ yanı tüccar kesimine, sol yanı amele kesimine ayrılmıştır. Ortanın sağında çiftçiler, ortanın soluna sanayiciler oturmaktadır. Ön sıralarda kongrenin toplanmasında önemli rol oynamış İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, kongrenin programını tertip ve tanzim eden heyeti faali azaları Karabekir Kazım Paşa ve benzeri dikkati çekiyor. Kalabalığın alkış ve tezahüratı doruktadır. Alkışlar yükseliyor. Gazi'nin nutku bu görüntüler üzerinde sürmektedir. Mustafa Kemal Paşa, fil hakika mazide ve bilhassa tanzimat devrinden sonra ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir mevkiye malik oldu. Ve ilmi manasıyla denilebilir ki devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi yeni Türkiye dahi buna muvafakat edemez. Burasını esir ülkesi yaptırmaz. Tekrar kürsüde Mustafa Kemal Paşa aynı heyecan ve kararlılıkla konuşuyor. Mustafa Kemal Paşa, efendiler, görülüyor ki bu kadar kati ve yüksek bir zaferi askeriden sonra dahi bizi sulha kavuşmaktan men eden sebep doğrudan doğruya esbabı iktisadiyedir. Çünkü bu devlet, bu millet hakimiyeti iktisadiyesini temin ederse o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş ve teali etmeye başlamış olacaktır ki artık onu yerinden kımıldatmak mümkün olamayacaktır. Salondan şiddetli ve sürekli bir alkış fırtınası kopuyor. Mustafa Kemal Paşa kısa bir an alkışın yavaşlamasını bekliyor. Sonra aynı heyecanla ilave ediyor. İşte düşmanlarımızın, hakiki düşmanlarımızın, muvafakat bir türlü rıza gösteremedikleri budur. Salonda alkış fırtınası yavaşlamakta iken birden daha büyük bir şiddetle yükseliyor. Delegeler önce, dinleyiciler sonra ayağa kalkıyorlar. Bir yandan Gazi'yi alkışlıyor, öbür yandan da bağırıyorlar. Yaşasın Gazi Paşa! Yaşasın hakimiyeti milliye! Yaşasın hürriyet! Kalabalığın tezahüratı, salon rabarbası gerisinde kurtuluş leitmotivi ısrarlı ve heyecanlı bir tempoda sürmektedir. Ankara, istasyondan şehrin genel görünüşü, gündüz. Ankara, kalın ve donmuş bir karla örtülüdür. Beyaz ve yoksul görünüyor. Kar, hızını alamamış, lapa lapa yağmaya devam etmektedir. Orta Anadolu kıracının tipik kış mahzunluğu ve çaresizliği. Gerilerden bir yerden küçük başlayıp büyüyerek gelen gazete sayfası bu görüntü üzerine bindiriliyor. Sayfa netleşince bunun Hakimiyeti Milliye gazetesi olduğu anlaşılacaktır. İlk sayfada Gazi'nin Latife Hanım'la bir resmi var. Bir de ayrıca İsmet Paşa'nın resmi yer alıyor. Başlıklar şöyle okunacaktır. Lozan Konferansı inkıtağa uğradı. Sebep Musul'u talep ve kapitülasyonları reddimiz. Gazi ile Latife Hanım'ın resmi civarında ikinci başlık. Gazi Hazretleri ve refikası Ankara'yı teşrif ediyorlar. Ankara'nın taşına bak türküsünden üretilmiş leitmotifin bilhassa o kısmı duyulacaktır. Ankara, Çankaya Köşkü'ne giden yol, Gazi'nin arabası, gündüz. Gazi'ye İzmir'de armağan edilen kırmızı Ford araba, karla örtülü bozkır yolunda Çankaya'ya doğru ilerliyor. Arabanın içinde Gazi ile Latife Hanım arkada, şoför ile Salih Bey önde bulunmaktadır. Otomobil bir virajı aldıktan sonra Çankaya Köşkü meydana çıkar. Köşkün önünde bir hareket uzaktan fark edilmelidir. Bir kalabalık oraya toplanmıştır. Otomobil, şoförün mahir bir manevrasıyla köşkün cümle kapısı önünde duracaktır. Araba durur durmaz Salih Bey'den önce Gazi kapısını açıp dışarıya çıkıyor, Latife'nin bulunduğu tarafın kapısını bizzat açıp biraz da mübalağalı bir saygı gösterisiyle eğilerek elini uzatır. Latife'yi elinden tutup çıkarır. Sonra öteki eliyle Çankaya Köşkü'nü ve kapının önünde toplanmış olanları göstererek konuşur. Mustafa Kemal Paşa, "Hanımefendimiz Hazretleri, işte yeni sarayınız budur. Teşrifat nazırınız ve maiyeti erkanı da arz-ı hürmet ediyorlar." Latife, hayretle endişe arasında bir haleti ruhiye içindedir. Kapıda bekleşenlerden bir alkış kopunca biraz da ürkerek o tarafa dönüp gülümser. Ankara, Çankaya Köşkü, cümle kapısının önü, gündüz. Köşkün önünde, bahçede, paşanın bütün yaverleri, köşkün hizmetkarları, Ali Çavuş, ayrıca korumalar dizilmiştir. Önlerinde Rauf Bey, Fethi Bey, Kılıççı Ali Bey bulunuyor. Gazi ile Latife kalabalığa yaklaşınca içlerinden birisi, belki bir kadın, Latife Hanım'a yaklaşarak küçük bir buket takdim eder. Latife önce Rauf, Fethi ve Kılıç Ali Beylerle el sıkışır. Sonra Salih Bey ona diğerlerini takdim eder. O sırada karşılamanın sesleri ve rabarbası silinecektir. Geriden Latife leitmotivinin ağır ve kaygılı melodileri beliriyor. Ellerini sıktığı ya da selamını usulden bir tebessümle kabul ettiği kişilerin amorsundan Latife'nin biraz da kaygılı olan yüzü görünecek, o yüz üzerinde kafa sesi düşecektir. Latife'nin sesi endişeli. Aman Allah'ım, nasıl bir yer burası? Ne kadar soğuk, ne kadar ıssız, ne kadar küçük bir ev. Ben burada mı yaşayacağım? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Tanışma faslı sona ermiştir. Latife etrafına bakınır ve paşanın yanında olmadığını fark eder. Hayret ve merakla Salih Bey dönerek soruyor. Latife, paşa nereye kayboldu Salih Bey? Salih Bey tedirgince, arkadaşlarıyla yaveran dairesine geçtiler hanımefendi. Az susar, öne düşerek, emriniz olursa size köşkü ben gezdireceğim efendim. Latife hiçbir şey söylemiyor. Sadece gözlerini sonuna kadar açarak simsiyah bakıyor. Sonra karanlık bir yüzle köşkün kapısından içeriye giriyor. Ankara, Çankaya Köşkü'nün içi, gündüz. Latife hemen arkasında Salih Bey köşkün kabul salonuna giriyor. Fikriye'nin piyanosuna doğru ilerleyip duruyor. Salonu şöyle bir süzüyor. Bu sahne boyunca Fikriye'nin piyanosundan Chopin'in La Tristesse etüdü, uzak ve duygusal görüntülere eşlik edecektir. Fikriye gideli epeyce olduğundan etrafta bir bakımsızlık, belki biraz terk edilmişlik hissediliyor. Fikriye'nin ve paşanın fotoğrafları henüz yerlerindedir. İkisinin geceleri baş başa oturdukları koltuklar, şamdanlar vesaire. Latife, elinin değdiği piyanoda parmağıyla toz var mı diye bakıyor. Eldiveni kirlenmiştir. Salih Bey, kısa ve küçük jestlerle ona bir şeyler anlatıyor ama dinlemediği bellidir. Zaten sözler duyulmayacaktır. Latife, hele Fikriye'nin fotoğraflarını gördükten sonra gerginleşmiş, bu Salih Bey'i de tedirgin ediyor. Latife, Salih Bey yine arkasında, Fikriye'nin odasındadır. Yüzünde artık gizleyemediği bir asabiyet çevresine bakınıyor. Gazi'nin duvardaki portresi, Fikriye'nin at üzerindeki fotoğrafı, mütevazı tuvalet masası, bir kenarda görülen eski harflerle birkaç kitap, unutulmuş bir hakimiyeti milliye nüshası vesaire. Bütününden terk edilmişliğin mahzunluğu ve bırakılmışlığın ihmali hissedilen bir oda. Salih Bey resimleri vesaire göstererek yine izahat vermeyi denemektedir. O sırada Latife'nin artık tahammülünün son sınırına geldiği yüzünün ifadesinden belli olmaktadır. Latife'den kibarca fakat gizlice öfkeli bir sesle şu sözlerin döküldüğü işitilir. Kâfi Salih Bey, kâfi. Lütfen daha fazla zahmet etmeyin. Şu haliyle bu evde asla yaşayamam. Tepeden tırnağa değişecek. Latife sözünü bitirdiği anda Chopin'in La Tristesse etüdü bıçakla kesilmiş gibi kesilecektir. Ankara, Çankaya Köşkü'nün içi, gündüz. Hafiften başlayıp gittikçe yükselerek sonraları basbayağı tumturaklı bir hal alan Latife leitmotivi sahnenin görüntülerine eşlik ediyor. Latife bu defa rahat, mütebessim, hayatından memnun, üstelik çok daha bakımlı, küpe, gerdanlık, broş vesaire. Kamera gerileyerek yana çekilince aynı odanın zaman içinde Latife tarafından nasıl değiştirilmiş olduğu görülür. Latife'nin hemen arkasında Salih Bey'in yerine saray usulü el bağlamış Nesim Efendi durmaktadır. İzmir'deki köşkten getirttiği saray umuruna vakıf Zenci Kahya. Fikriye'nin odası tanınmaz bir haldedir. Yaldızlı, dore, sarı, Louis XV tarzı mobilyalarla küçük bir salon intime şeklinde döşenmiştir. Latife memnun ve mütebessim odasını gözden geçirdikten sonra kapıya yürüyor. Nesim Efendi de arkasından. Yatak odasının kapısında Latife Paris şıklığı ve süsü püsüyle görünüyor. Hemen arkasında Nesim Efendi durmaktadır. Yine aynı el bağlamış haliyle. Latife odaya şöyle bir göz atıyor. Şahane bir hale bürünmüş, orası da Louis XV stili yaldızlı sarı, dore, muhteşem bir iki kişilik karyola, aynı stilde tuvalet masası, puf, gardırop vesaire döşenmiş, yerde etkileyici bir beyaz ayı postu serilidir. Kabul salonuna Latife Hanım arkasında Nesim Efendi ile giriyor. İlk bakışta salonun da tamamıyla değiştirilmiş olduğu görülebilmeli. Latife duvarda büyük ve çerçeve yaldızlı aynanın önünde durur, kendine bir göz atar. Aynanın içinden Latife ve arkasında Nesim Efendi, sonra salon. Latife saçlarını düzeltir, makyajını gözden geçirirken Nesim Efendi'ye hitap edecektir. Nesim Efendi, söyle Canan Kalfa'ya, akşam çayını salona istiyorum. Nesim Efendi, çetrefil zenci Türkçesi, baş üstüne küçük hanım. Latife, aynadan Nesim Efendi'ye dönerek onu şaka yollu azarlayacaktır. Latife, unuttun galiba, artık küçük hanım yok, bana hanımefendi denilecek. Nesim Efendi eğilerek, peki küçük hanım. Nesim Efendi tekrarladığı yanlışlıktan mahcup, sessiz bir telaşla salondan çekilir. Latife onun arkasından gülümser. Salonun dekorasyonu da baştan başa değiştirilmiştir. Burası için mavi renk seçilmiş, yine Louis XV tarzı mobilyalar, bir iki oturma grubu, piyanonun yeri değiştirilmiş, fotoğraflar ortadan kaldırılmış, perdeler mobilyalarla uyum içinde, mavi. Duvarlarda yaldızlı aynalar vesaire. Salonun eski mütevazı atmosferi kaybolmuş, yerine şatafatı fazla bir Fransız malikanesi havası gelmiştir. Latife koltuklardan birisine oturur, sonra uzanıp sehpanın üzerindeki bloknotla altın dolma kalemi alır. Sahnenin sonuna doğru müzik eşliği tumturaklı olmaktan çıkar, daha yumuşak ve duygusal bir ezgiye dönüşür. 32. ayrımın sonu. Sayfa 389.